Ayrım 22, sayfa 203. Işık ve gölge süslemelerinin içinden geçip ve Tayyar Sokağı 14 numaraya vardığımızda ağırbaşlı küçük biri olan çocuğu evi bizim adımıza kiralayan Gaston'un notu ve anahtarlarla karşıladı bizi. Loğucuğum yeni çevresine şöyle bir göz bile atmadan sezgileriyle bulduğu radyonun yanına gitti. Hiç bakmadan düğmesini açtı. Kucağında bir deste eski magazinle aynı kör fakat kesin yordamla eliyle bir etejerin gövdesini yoklayarak bulduğu oturma odasındaki divanın üzerine çöktü. Lolita'mı bir yerlere kapatayım da nerede olursa olsun oturmaya razıyım. Yine de mıymıntı Gaston'la sürdürdüğüm yazışma boyunca belli belirsiz, sarmaşıklı bir tuğla evin hayalini kurup durmuşum galiba. Gerçekte ev sadece 6500 kilometre ötede bulunan Hayes'lerin eviyle hüzünlü bir benzerlik taşıyordu. Aynı donuk boz renkli gövde, aynı çinko döşeli çatı, aynı donuk yeşil tenteler. Odalar ise çok daha gösterişli döşenmiş olmalarına karşın gene aynı düzen içindeydiler. Yine de benim çalışma odam öbürlerine oranla daha büyüktü. Duvarlar yerden tavana kadar yükselen, kimya üzerine yazılmış 2000 dolayında kitapla kaplıydı. Ev sahibim, oralar uzun süreli bir tatile çıkmıştı, Berkeley Üniversitesi'nde kimya öğretmenliği yapıyordu. Öğrencilerine öğle yemeğinin yanı sıra son derece gösterişli bir beden eğitimi salonu da sunabilen, pahalı bir gündüzlü kız okulu olan Berkeley Lisesi'nin o genç bedenlerini biçimlendirirken kafalarıyla da biraz olsun ilgilenebileceğini umuyordum. Amerikan gelenek ve görenekleri konusundaki yargılarında çok ender olarak haklı olan Gaston Grodin, okuldan söz ederken beni uyarmış, bu tip yakıştırmalardan hoşlanan yabancıların üslubuyla okulun kızlara iyi konuşmaktan çok iyi kokmanın öğretildiği bir yer olduğu konusundaki kuşkularını belirtmişti. Bu ikincisini bile doğru dürüst başardıklarını sanmıyorum. Pratt baş öğretmenle ilk görüşmemizde kadın yavrumun güzel mavi gözlerini, mavi Lolita beğendiğini, o Fransız dahil olan Gaston dahi dostluğumu onayladığını belirtmiş, Dolly'yi Bayan Cormorant adlı bir kadının ellerine teslim ettikten sonra derin düşüncelere dalmışçasına alnını kırıştırarak şunları söylemişti. Öğrencilerimizin birer kitap kurdu olması, zaten hiç kimsenin doğru dürüst bilmediği Avrupa'nın başkentlerinin adlarını bir bir sayıp dökmeleri ya da unutulmuş savaşların tarihlerini ezberlemeleri bizi pek ilgilendirmiyor Bay Humboldt. Bizim için önemli olan çocuğun topluluk içinde yaşamaya uyum göstermesidir. İşte bunun içindir ki öncelikle şu dört büyüklerin, tiyatronun, dansın, tartışmanın ve karşı cinsli arkadaşlığın önemini vurguluyoruz. Önümüzde bazı gerçekler var. Cici kızımız Dolly pek yakında kendisi için oğlanlarla çıkmanın, dolaşmanın, buluşmada giyilecek kıyafetlerin, buluşma tarihlerinin not edildiği küçük defterlerin, buluşma adabı gibi konuların diyelim, sizin iş ilişkileri, işte başarı gibi konulara verdiğiniz ya da diyelim benim kızlarımın mutluluğuna verdiğim önem burada sırıttı ölçüsünde öncelik kazanacağı bir yaş grubunun üyesi olacak. İster beğenelim, ister beğenmeyelim, Dorothy Humbert, sosisli sandviç satan büfeler, kafeteryalar, Coca-Cola'lar, sinema filmleri, danslar, plajlarda battaniyeli partiler ya da kızların bir araya gelerek saçlarını kıvırdıkları toplantılarla dolu bir toplumsal sistem içinde bulunmaktadır artık. Tabii Berkeley Lisesi olarak bu etkinliklerin birçoğunu onaylamayız. Bir kısmını da daha yapıcı bir biçimde yönlendirmeye çalışırız. Ne var ki düne sırtımızı çeviriyor, bugüne bakıyoruz. Özetle öğretim yöntemleri belirleme konusunda ödev yazdırmaktan çok iletişim kurmaya inanıyoruz. Demek istiyorum ki Shakespeare ve öteki yazarlara sonsuz saygımız olmasına karşın kızlarımızın eski, hurda kitaplara gömülmekten çok çevrelerindeki dünya ile iletişim kurmalarını amaçlıyoruz. Bazı şeyleri hala el yordamıyla arama aşamasındayız belki. Ama akıllıca sürdürüyoruz bunu. Habis tümörü araştıran bir kadın sağlığı uzmanı gibi. Organizma ve organizasyon açısından düşünüyoruz. Yıllar boyu genç kızlara sunulan birçok yersiz konuyu saf dışı ettik. Geçmişte bu konular genç kızların bilgi ve becerilerine yer bırakmıyor, yaşamlarını ve hatta siniklerin ekleyebileceği gibi kocalarının yaşamlarını düzene sokmakta kendilerine gerekecek tutumları geliştirmeye olanak tanımıyorlardı. Mr. Humberson, sorunu şöyle koymakta yarar var. Gökteki yıldızların nerede durduğu önemli olabilir. Ama buzdolabının mutfaktaki yeri yeni yeni serpilip gelişmekte olan ev kadını için çok daha önemlidir. Çocuğunuzun okuldan edinmesini istediğiniz tek şeyin sağlam bir öğrenim olduğunu söylüyorsunuz. Ama öğrenim derken neyi kastediyorsunuz? Eskiden genellikle dil düzeyinde bir fenomende öğrenim. Hani çocuğa iyi bir ansiklopediyi ezber öğretirdiniz, çocuk gittiği okulun kendisine sunabileceği kadarını ya da daha fazlasını almış olurdu. Doktor Hummer, farkında mısınız bilmem. Çağımızda ergenlik öncesi bir çocuğa gerekli olan, orta çağa ait verilerden çok hafta sonu da çıkacağı oğlana ilişkin veriler olmaktadır. Sırıtma. Bu size aktardığım, geçenlerde Berkeley Üniversitesi'nin psikoanalistlerinden birinden duyduğum bir nüktedir. Sadece düşünceler dünyasında değil, eylemler dünyasında da yaşıyoruz. Ardındaki yaşantı olmadan sözcükler anlamsızdır. Sorarım size, Dorothy Humberson eski Yunan'ı ya da haremleri cariyeleriyle doğuyu bilip de ne yapsın? Bu programı oldukça itici bulmuştum. Ama daha sonraları okulla ilişkisi bulunan aklı başında iki hanımla konuştuğumda kızların oldukça sağlam bir okuma programı izlediklerini, bu iletişim safsatasının eski moda Berkeley Lisesi'ne ticari çekicilik kazandırmak için uydurulmuş bir numara olduğunu, okulun gerçekte tutucu mu tutucu olduğunu öğrendim. Beni özellikle bu okula çeken oldukça önemli bir neden daha var ki okuyucularıma garip görünebilir ama ne yapayım ben böyleyim işte. Sokağımızın karşı tarafında, tam bizim eve bakan yerde, üzerine otlar bürümüş arsadan bir iki renkli çalılık, bir tuğla yığını, tahta parçaları, sonbahara özgü et pembesi ve krom rengi o köpük köpük yol kenarı çiçeklerinin orada oturduğumuz Tayyar Sokağı'na, koşut okul yolunun ışıl ışıl bir bölümünü ve tam bunun arkasına düşen yerde de okulun oyun alanını görmek mümkündü. Getirdiği psikolojik iç rahatlığı bir yana, genelde bu dış mekan düzenlemesi kendi günümü Dolly'ninkine bitiştirmek fırsatını da veriyordu bana. Çalışma odamın penceresinden güçlü dürbünlerin de yardımıyla baktığımda, orana vurulursa kız öğrencilerin arasında sayılarının oldukça kabarık olduğunu kestirebileceğini süperciklerinin teneffüs zamanı Dolly'nin çevresini alıp oynaştıklarını seyretmenin sağlayacağı zevkleri hemen o an sezdim. Ne yazık ki daha okulun ilk günü işçiler gelip açıklığı tahta perdeyle örttüler. Aradan çok geçmeden de hardal rengi ahşap bir yapı kötücül bir biçimde tahta perdenin ardında yükseldi. O büyülü manzaramı tümüyle örttü. Her şeyi berbat etmeye yetecek kadar gelici, üst üste yığdıktan sonra da o saçma sapan yapı işçileri işlerini yarım bıraktılar, bir daha da görünmediler. Adı Tayyar Sokağı olan bir sokakta, uyuşuk bir üniversite kentçiğinin yeşilli bejli, altın renkli yerleşim bölgesinde mutlaka iyi sabahlar diye bağıran bir iki kişiyle karşılaşırsınız. Böyleleriyle ilişkilerimde ölçüyü tutturduğum için hep kendimi kutlamışımdır. Hiçbir zaman kaba olmamış ama araya belli bir uzaklık koymuşumdur. İş adamı ya da üniversite hocası ya da her ikisi birden olan batı yönündeki kapı komşum zaman zaman kimi son turfanda bahçe çiçeklerini tıraşlar, arabasını sular ya da daha ileriki tarihlerde garajına giden yolun buzlarını sulandırırken bütün bu fiiller yanlış olabilir hiç umurumda değil. Arada bir benimle konuşmaya çalışırdı. Ne var ki sıradan onayları ya da ancak arayı doldurmaya yetecek kadar soru sözcüklerini andıracak kadar konuşmaya benzeyen kısa homurtularım can ciğer olmaya yönelik bir gelişmeyi hep engellemişti. Karşıdaki çöplüğe dönmüş arsanın iki yanındaki evlerden birinde kimse oturmuyordu. Ötekinde ise İngiliz profesörü iki kadın, tweed elbiseler içindeki kısa saçlı Miss Lester ile solgun dişiliğiyle seçkinleşen Miss Fabian otururlardı. Her ikisinin de kaldırımda ayaküstü sürdürdükleri sohbetin tek konusu, Allah inceliklerinden razı olsun, kızımın bir çiçek kadar güzel, Monsieur Gredin ise ne masum ne şirin olduğundan öteye gitmezdi. Doğu yönündeki kapı komşumsa işlerinde en tehlikelisiydi. Merhum erkek kardeşi üniversitenin yapılar ve yerleşme alanları denetmeni olan, her şeye burnunu sokmaktan geri durmayan tipik bir karaydı bu. Hatırlarım, ben oturma odamın penceresinde durmuş, her yanıma ateşler basarak sevgilimin okuldan dönmesini beklerken o Dolly'nin yolunu keserdi. İğrenç kız kurusu pis merakını tatlı bir iyi niyet maskesi altında gizlemeye çalışarak sıska şemsiyesine dayanırdı. Kırağı daha yeni dinmiş, soğuk bir güneş yüzünü göstermeye başlamış olurdu. Soğuk havaya aldırmadan kahverengi paltosunun önünü açmış olan Dolly ise kitaplarını göbeğine bastırır, hantal botlarının yukarısından pembe dizleri gözükerek kalkık burunlu yüzüne konup kalkan ürkek bömbür gülümsemeyle o yüz belki de kış güneşinin etkisiyle Alman köylü kızlarının o yerel pek saf yüz ifadesini alırdı birden. Orada öylece durur, doğudaki kapı komşunu olan kadının sorularını cevaplamaya çalışırdı. Peki annen nerede şekerim? Peki babacığının mesleği nedir? Önceden nerede oturuyordunuz? Başka bir keresinde de iğrenç yaratık bana bir hoş geldiniz kişnemesi yolladıydı da duymazlıktan gelmişti. Birkaç gün sonra mavi kenarlı mektup zarfına sokulmuş bir not yollamıştı. Biraz zehir, biraz bal tadında bir mektuptu bu. Dolly acaba bir pazar ona gelir de bir koltuğa kıvrılıp radyoyu geç saatlere kadar bangır bangır bağırtacak yerde anneciğimin bana çocukken armağan ettiği kitaplara bir göz atmak ister miydi acaba? Önceki kiracılardan elektrikli süpürge ile birlikte devraldığım yarı hizmetçi yarı aşçı Mrs. Holligan'ı da kollamak zorundaydım. Dolly öğle yemeğini okulda yediği için o yönden kaygılanmıyordum. Sabahları Dolly'ye oldukça doyurucu bir kahvaltı yedirip Mrs. Holligan'ın evden ayrılmadan önce hazırlayıp bıraktığı yemeği ısıtmakta da zorluk çekmiyordum. Tanrı'ya şükür bu iyi, zararsız kadıncağızın gözleri pek iyi seçmediğinden ayrıntıları fark edemezdi. Ben de yatak düzeltmekte uzmanlaşmıştım artık. Ama hala kafamda bir yerlerde ölümcül bir lekenin gözden kaçtığı ya da Law ile Holligan'ın birlikte evde bulundukları ender zamanlardan birinde tatlı bir mutfak sohbeti sırasında Law'un kadıncağızın anaç sevecenliğine gereğinden fazla sokulacağı yolunda bir kuşku vardı. Sık sık bütün ışıklar yanan camdan bir evde yaşadığımız duygusuna kapılıyor, her an ince dudaklı, kırış kırış suratlı birinin perdeleri teklifsizce örtülmemiş pencereden gözlerini dikip en kaşarlanmış röntgencilerin bile seyretmek için küçük bir servet ödeyeceği şeyleri olduğu gibi göreceğini düşünüyordum. Gelelim Gaston Gredin'e. Dostluğundan hoşlanmamın ya da dostluğuna katlanmamın tek nedeni saygın kişiliğinin hayatımdaki gize kayıtsız şartsız bir güvenlik kılıfı sağlamasıydı. Bir şey bildiğinden değil, ona açılmam için özel bir neden olmadığı gibi kuşkulanıp da açık açık sormayacak, benden de açık açık karşını alamayacak kadar kendine dönük soyut bir adamdı. Börzilere benden övgüyle söz ediyordu. Benim müjdecimdi. Özel zevklerimi, Lolita'nın hayatımdaki yerini anlasa bile o, bunu sahte kibarlıktan yoksun olduğu kadar kaba dokundurmalardan da arınmış olan davranışlarımdaki sadeliği yorardı. Çünkü renksiz ruhsuz zekası ve bulanık belleğine karşın eminim kendisi hakkında Börzili hemşerilerinin bildiğinden çok daha fazlasını bildiğimi fark etmişti. Sarkık bedenli, kansız suratlı, içine kapanık bir bekardı. Bedeni yükselir yükselir bir çift dar, pek de aynı düzeyde olmayan omza erişir. Sonra da bir yanında düz siyah saç, öbür yanında ise pek bir şey olmayan armut biçimi bir kafada son bulurdu. Ne var ki bedeninin alt kısmı son derece eriydi. Öyle ki dillere destan kalınlıktaki iki bacağının üzerinde fillere özgü garip bir salımla yol alırdı. Hep siyahlar giyerdi, boyun bağı bile siyahtı. Pek seyrek yıkanırdı. İngilizcesi deseniz işler acısıydı. Yine de herkes onun nasıl da sevimli bir garabet olduğunu söylemekten geri durmazdı. Komşuları onu el üstünde tutardı. Şehrimizdeki bütün küçük olanları adıyla tanır, birkaç ev aşağıda oturuyordu. Bazılarına evinin önündeki kaldırımı temizletir, arka bahçedeki kuru yaprakları yaktırır, odunluktan odun getirtir, evde ufak tefek işler gördürür, sonra da duvarların ardında sıcak su boruları gizlenen, üzerleri kilimler, konik hançerler ve tabancalarla donanmış zemin katındaki doğu üslubu odasının gizliliğinde onları içinde gerçekli kör bulunan pahalı çikolatalarla beslerdi. Yukarıda resim işliği vardı. Elinden biraz resim de gelirdi, ihtiyar düzenbazın. İşliğin eğimli duvarını, işlik dediği de tavan arasından başka bir şey değildi, düşüncelere dalmış Andre Gide'ın, Tchaikovsky'nin, Norman Douglas'ın, tanınmış başka iki İngiliz yazarının, Nijinsky'nin, kalçaları meydanda, önünde incir yaprakları, Harold D. Dobneim'in, Orta Batı Üniversitelerinden birindeki hülyalı bakışlı bir solcu profesör ve Marcel Proust'un koca koca fotoğraflarıyla donatmıştı. Bütün bu zavallılar sanki o eğimli yerlerden her an tepenize düşecekmiş gibi dururlardı. Ayrıca çevredeki bütün kız ve oğlan çocuklarının resimleriyle dolu bir albümü de vardı ki ben sayfalarını karıştırıp da rastgele bir şeyler söylediğim zaman Gaston köfte dudaklarını büzer şuh bir somurtmayla "Evet hepsi de pek terbiyelidir" diye mırıldanırdı. Kahverengi gözleri çevredeki duygusal ya da artistik değeri olan ıvır zıvırın kendi bayağı tuvallerinin üzerinde dolaşır, bildiğimiz koca koca gözler, dilimlenmiş gitarlar, mavi meme uçları, o zamanlar pek moda olan geometrik desenler, eliyle boyalı tahta bir kaşığı ya da damarlı mermerden vazoyu göstererek "Şu armutlardan alınız rica ederim. Karşıdaki yaşlı hanım benim yiyebileceğimden fazlasını getiriyor. Ya da Mrs. Lore gene yıldız çiçekleri getirmiş. Bu güzel çiçeklerden de öylesine nefret ederim ki" derdi. Süzgün, üzgün, hep o eski dünya çok bilmişliği. Haftada 2-3 kere oynadığımız satranç oyunları için neden onun evinin değil de benim evimi yeğlediğimi açıklamaya gerek yok. Tombul elleri kucağında yıkılmış eski püskü bir tanrı heykeli gibi oturur, satranç tahtasına bir ceset miskesine gözlerini dikerdi. Hırıltılı seslerle soluyarak 10 dakikada düşündükten sonra hamlesini yapar kaybederdi. Ya da adamcağız daha da uzun bir süre düşünüp durduktan sonra şah diye bağırıverir, sesindeki gargaraya benzer ihtiyar köpek havlaması çenelerini löpür löpür oynatırdı. Sonra da asıl kendi şahının tehlikede olduğunu söylediğinde yuvarlacık kaşlarını havaya kaldırır, derin derin iş geçirirdi. Bazen ikimiz buz gibi soğuk çalışma odasında otururken Doğu'nun çıplak ayaklarıyla aşağıdaki oturma odasında dans figürleri çalıştığını duyardım. Ama Gaston'ın dış dünyaya açılan duyuları pek keyifli bir biçimde sağır olduğundan o bu çıplak ritimlerin farkına bile varmazdı. Ve bir ve iki ve bir ve iki ve bir ve iki. Ağırlığını dimdik tuttuğu sağ bacağına verir ancak sıçramaya sıçradığında da bacaklarını iyice açardı. Bir bacağını kırıp ötekini ileriye uzatmaya başladığında havaya zıplayıp parmak uçlarında yere düştüğünde işte ancak ondan sonra bezgin, öküş, ekşi suratlı oyun arkadaşım sanki uzaklardan gelen bazı gümbürtüleri vezirinin giriştiği amansız saldırıyla karıştırıyormuşçasına kafasını ya da yanağını oluştururdu. Bazen de bir satranç tahtasının başında düşüncelere dalmışken Lola sallana sallana içeri girer, Gaston'un her defasında fil gözleri hala piyonlarını kollayarak pek kibarca onun ellerini sıkmak üzere ayağa kalkışı, gevşek parmaklarını bıraktıktan sonra da yüzüme bir kere bile bakmadan koltuğa gömülüşü, kendisi için kurduğum tuzağa tepi taklak düşüvermesi görülecek şey olurdu. 15 gün kadar görüşmemiştik de yılbaşına yakın bir gün "Kızlarınız nasıllar, iyidirler inşallah" diye sorduydu. Anlaşılan her defasında yere inik, süzgün gözleriyle ancak dizlerinden aşağısını görebildiğinden benim bir tanecik lolitamı bu diz altı kategorilerinin sayısı oranında çoğaltmıştı. Blue jean, etek, skoç etek ve benzeri. Zavallı adamcağızdan bu kadar söz etmek yeter de artar bile. Yazık, bir yıl sonra bir Avrupa yolculuğu sırasında hem de Napoli'de sevimsiz bir olaya karıştı, bir daha da geri dönmediydi. Worsley'de sürdürdüğü hayat garip bir biçimde bu davayla ilgili olmasa ondan söz etmeyi bile düşünmezdim. Ama savunmam için gerekli bana. Son derece yeteneksiz bir adam, orta halli bir öğretmen, suratsız, sevimsiz şişko, yaşlı bir kukumav kuşu, dersiz bir bilim adamı, ayrıca Amerikan yaşama tarzını küçük gören, İngilizce bilmesinden övünç payı çıkaran bir adam düşünün, geliyor, o tutucu New England'da büyüklerin sevgi gösterileri, küçüklerin okşayışları ile günü gün ediyor, herkesle alay ediyor, bir de bana bakın. Şimdi, Lolita'nın ahlak açısından gösterdiği kesin düşüşü, kağıda geçirmek gibi sevimsiz bir görev var önümde. Gerçi kendisi bende uyandırdığı alevli arzuları pek katkıda bulunmamıştı. Ama arsızca çıkarcı da olmamıştı. Ne yazık ki savunmasızdım, düşüncesizdim. Mektepli süpericiğim ise avcuna almıştı beni. Ben insanlıktan çıktıkça tutku, sevecenlik, işkence artmış durmuştu. O da bunu fırsat bilmişti. Temel yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla verdiğim haftalık, Berkeley'de oturmaya başladığımız ilk günlerde 21 centti. Son zamanlara doğru ise 1 dolar 5 sente kadar yükselmişti. Benden sürekli olarak türlü türlü küçük armağanlar aldığı, istediği şekerlemeyi ya da ay ışığında film seyretme zevkini kolaylıkla kopardığı düşünülürse eli açıklıktan da öteydi bu. Evet, zaman zaman o çocukça eğlence nesnelerinden birini çok canı çektiğinde tatlı tatlı ek bir öpücük ya da bir dizi karışık okşama isteğim olurdu. Ama o da kolay kolay baş edebilecek gibi değildi. Günlük nafakası olan 3 beniyi ya da 3 meteliği öylesine isteksizcesine bir çıkarışı vardı ki, hele bir de beni onlarsız yaşamaya bir iki günden fazla dayanamayacağım, hayatımı alt üst eden, garip cennetten çıkma bir takım iksirlerden yoksun etmeyi kafasına koydu mu, işin içine aşkın miskinliği girdi mi, bunları zorla da alamazdım. Nasıl da acımasızca pazarlığa otururdu. O yumuşacık dudaklarının büyüsünü, becerisini de çok iyi bildiğinden, fazladan bir kucaklaşmanın bedelini hem de tek bir okul yılı boyunca 3 hatta 4 papeli yükselttiği zamanlar olmuştu. Ah sevgili okuyucum, zevk işkencesinin tam ortasında aklım şaşıp da hazine kusmaya başlayan bir makine gibi gümbür gümbür şangır şangır metalikler, kuruşlar, koca koca nefis gümüş dolarlar çıkarışımı gözünün önüne getirip de gülme sakın. Sara nöbeti tutmuşçasına girişilen o aceleci okşamaların bir köşesinde o gene küçük avucunu yumruk yapar paralarını sıkı sıkı kollardı. Hemen ardından eğer benden önce davranıp da paralarını saklamaya koşmazsa o küçük avcı zorla açmayı adet edinmiştim. Nasıl her gün okulun çevresinde fır dönüp halsiz ayaklarımla dondurmacı dükkanlarına aşınıyor, sisli puslu aşık alanları kolluyor, yürek çarpıntılarıyla dökülen yapraklar arasında yavaşça sönen küçük kız kahkahalarına kulak kabartıyorsam, zaman zaman da onun odasına hırsızlama dalıyor, çöp kutusundaki üstü gül desen yırtık kağıtları elden geçiriyor, daha az önce kendi ellerimle yaptığım bakire yatağına yastığın altına bakıyordum. Bir keresinde kitaplarından birinin arasında 8 dolar bulmuştum. Kitabın adı da pek uygundu, Define Adası. Bir keresinde de Whistler'ın tablosunun arkasındaki bir delikte tam 24 dolar ve biraz da bozukluk ele geçirmiştim. 24 dolar 60 sent falan. Kaldırıp bir kenara saklamıştım da ertesi gün gözümün önünde namuslu bir kadın olan Mrs. Holligan'ı iğrenç bir hırsız olmakla suçlamıştı. Sonuçta zeka ortalamasının gerçekten yüksek olduğunu kanıtlarcasına ganimetlerini hiçbir zaman bulamadığım bir deliğe gizler oldu. Ama o sıralar okulun sahneye koyduğu bir piyes de rol almasına izin vermem için gönlü bulanarak uğraşıp didindiğinden fiyatları iyice düşürmüştüm. Beni iflas ettirir diye korkmuyordum. Korkum başını alıp kaçmaya yetecek kadar para biriktirmesiydi. Cin bakışlı zavallı çocuğum cebine 50 doları koydu mu Broadway'in ya da Hollywood'un yolunu susabileceğini sanıyordu korkarım. Ya çölden bozma çorak eyaletin birinde bir aş evinin leş gibi mutfağında bulaşıkçı aranıyor. Alırsa soluğu deli gibi rüzgar eser, yıldızlar göz kırpar, barlar, barda kızlar, gökte aylar, yıldızlar, her şey kirlenmiş, yırtılmış, ölmüş, bitmiş. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Gaston Grodin. G-A-S-T-O-N G-R-O-D-I-N Piret Başöğretmen P-R-A-T-T Bayan Kormorant C-O-R-M-O-R-A-N-T Tayyar Sokağı T-E-A-Y-E-R Miss Lester M-I-S-S L E S T E R Miss Fabian M I S S F A B I A N Mrs. Hooligan M R S H O O L I G A N Hollywood H O L L Y W O O D Broadway B R A D W A Y Andre Gide A N D R E G I D E Tchaikovsky Ç A Y K O V S K I Norman Douglas N O R M A N D O U G L A S Nijinsky N-I-J-I-N-S-K-Y Harold D. Double Name H-A-R-O-L-D D-D-O-U-B-L-E-N-A-M-E Marcel Proust M-A-R-C-E-L P-R-O-U-S-T Mrs. Lor M R S nokta L O R E Whistler W E I S T L E R Ayrım sonu sayfa 213.